kutsal sözleri açıklamak büyük bir ayrıcalık. Orta Doğu'da bu Orta Doğu kitabını okumak büyük bir ayrıcalık. Çünkü bir İngiliz olarak bu sözler bana doğal bazen gelmiyor. Çünkü Orta Doğu'da yazıldı her şey. İslam Mesih Orta Doğu'dan çıkmadı. Havuz tavsızlığıydı. Bütün İncil işte genelde Türkiye'de yazıldı. O zaman ben bir yabancı olarak dışarıdan geliyorum ve bakıyorum her şeye. Ama sizin için bunu anlamak çok daha kolay. Ha, uygulaması zor. Ama en azından anlaması kolay. Ve özellikle bugün önümüzdeki haftalar boyunca ben Yakup bölümüne bakmamızı istedim, işlememizi istedim. Yakup bölümü. Neden? Çünkü Yakup İngiltere'de kimse Yakup bölümünü anlamıyor. Çünkü çok Orta Doğulu bir adam. Tarzı siz de göreceksiniz. Çok Türk gibi aslında. Tamam, çok. Artı sözleri sever, deyimler sever. Her şey siyah beyaz görür. Böyle çok net, öz bir adam. Ve İngiliz olarak bazen işte İngiltere'de yorum kitapları falan okuduğun zaman hiç kimse Yakup bölümünü anlamıyor. Tamam. Ama tam dosyası Ahmet kardeşimiz diyor ki işte 3 yıl boyunca Müslüman bir arka plandan bir gelen olarak araştırdı, kiliselere uğradı falan ama en sonunda Yakup bölümünü okuyunca jeton düştü. O zaman büyük imanım var. Rab bu kitap aracılığıyla bizimle konuşmak istiyor. Yakup İsa'nın öz kardeşiydi. Tamam mı? Şimdi öz kardeş derken babası Yusuf, annesi Meryem ve aynı ailede büyüdü İsa'yla beraber. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir çocuktu? Yani İsa zaten fakire Meryem'den doğdu. Kutsal ruhu gücüyle Meryem hamile kaldı. Ve ona bir şey dedi. Senin doğuracağın çocuk Tanrı'nın oğlu denecek. Ama ondan sonra Meryem evlendi Yusuf'la ve başka çocukları da oldu. Ve bunlar arasında Yakup vardı. Şimdi diyor ki İsa hayattayken çağrıha gelemeden önce kardeşlerinden hiçbiri ona iman etmemişti. Tamam mı? İsa dolaşıyor, mucizeler yapıyor, vaaz ediyor ve kardeşleri böyle bakıyor. Bu çocuk biliyoruz. Zaten beraber büyüdü. Ha bir dakika. Hiç kötülük işlemedi, hiç günah işlemedi. Ama bu bir peygamber olamaz. Tanrı'nın oğlu da olamaz. Tamam mı? Ama İsa çağrıha gerildikten 3 gün sonra önünden dirilince birçok yakınlarına göründü. Ve Yakup'a da göründü. 1. Korintiler'den bunu okuyoruz, biliyoruz. Ve Yakup'a göründü. Şimdi düşünebiliyor musun? Hayat boyunca ona inat etmemişti. Ölümüne tanık oldu muhtemelen. Bu ölü gitti. Ama şimdi geri gelmiş. Ben geldim. Değil mi? Ve ondan sonra Yakup inanıyor İsa'ya. Ve ondan sonra Kudüs'teki kilisenin baş pastörü oluyor zaman içinde. Ve herkes bunu tanıyor. Bu çok doğru, çok kutsal bir adam. İtibarlı bir adam. Sözü geçer bir adam. Ve İstefanos'un öldürülmesiyle meydana gelen zulümlerle beraber bütün öğrenciler Kudüs'ten çıkmışlar. Ve bütün farklı farklı ülkelere dağıldıktan sonra bir tek Yakup Kudüs'te kaldı. Cesarete bak. O kaldı. Herkes kaçtı, korktu. Yakup kaldı. Ve ondan sonra dağılan sürüsüne bir mektup yazdı. Hatırlatmak için. Ve işte ele alacağımız mektup bu mektup. Ve yazıyor, hatırlatmak istiyor. Size demedik mi? Size demedik mi böyle böyle diye. Ve önümüzdeki haftalar içinde farklı farklı konulara bakacağız bu mektuplar. Ve okumanızı tavsiye ediyorum. Çok kısa, öz bir kitap. 5 bölümden ibaret. Ama çok yoğun, anlamlı bir kitap. Ve okumanızı tavsiye ediyorum. Tamam mı? Ama bugün ele alacağımız konu 3. ve 4. bölümlerden geliyor. Ve gerçekten bence Yakup için çok önemli ve bizim için de çok önemli bir konu ve bunu haftalarca düşünüyorum, dua ediyorum, üzerine yoğun yoğun çalışıyorum çünkü bence bu sözler bizim için bu günlerde Türkiye'de, İstanbul'da Mesih'e iman edenler olarak çok çok önemli, vazgeçilmez. Tamam. Ve Yakup için dünyada iki tane hükümet var. Dünyasal, insani bir hükümet var. Ve gökten inen bir hükümet, bir bilgelikte var. İsa Mesih'te bulunan bir hükümet. Ve herkes, her bir imanlı bu iki karar arasında bulunuyor her zaman. Yani yarın işe gideceksin, üniversiteye gideceksin, okula gideceksin, çocuklara bakacaksın. Alacağın her karar ya dünyasal hikmetten alınacak ya da mesihsel hizmetten alınacak. Ve bunlara iki gezegen gibi bakmamız lazım. Her birinin bir yer çekimi var, tamam mı? Dünyasal hikmet bizi çekiyor. Böyle yap, böyle düşün, böyle davran. Ve mesihsel hikmet de bizi çekiyor. Böyle düşün, böyle davran. Ve her zaman bu ikisi arasında kalıyoruz ve bir karar almamız lazım. Evet, belki senin hayatında alacağın büyük önemli bir karar var. Belki geçen hafta bunu yaşamışsın. Peki bunlar nedir? Onları niteliklendiren nedir? Ve nasıl iyi olanı seçebiliriz? Mesih bizi özgür kılmak üzere geldi. Şimdi özgürlük ne? Seçebilme özgürlüğü. Sen artık günaha tutsak değilsin. Dünyaya bağlı değilsin. Artık seçebilirsin. İyi olanı ya da kötü olanı seçme gücün var. Daha önce gücün yoktu. Mesih'e iman eden etmeyenlerin böyle bir seçme güçleri yok. Başka bir ihtimal yok. Ben küçükken, bilmiyorum Türkiye'de nasıldı, ben Kıbrıs'ta büyüdüm, Rum kesiminde. Orada küçükken televizyon için bir kanal vardı. Bir tane ulusal kanal. Yani seçmek yok. Televizyon izleyeceksen bu kanalı açacaksın. Tamam mı? Ama şimdi hamdolsun Digiturk var. Şimdi akşamları oturuyorum. Seçebilirim. Ya da Türksat ya da sizde ne varsa. Tamam mı? Ve aslında Mesih'e gelmediysen, Mesih'e gelmeden önce pek seçeneğin yok. Tamam mı? Yani dünyasal hikmet içinde tamam ya şunu yapacağım ya da şunu yapacağım ama çok kısıtlı. Ama şimdi Mesih geldi. Bambaşka bir kapı açtı. Ve şimdi çok seçeneklerimiz var. Özgürlük var. Şimdi iyi olanı seçebilirsin. Hamdolsun değil mi? Ama her zaman seçmiyoruz. İyi olanı. O zaman şimdi bu ayetleri okuyalım ve işleyelim beraber. Ve bakacağız. Ve açmadan önce Yakup 3:13'ten başlayacağız. Açmadan önce kısa bir dua. Göksel babamız, kiliseni seviyoruz, halkını seviyoruz. Gel kutsal ruh aramızdasın, öğretmenimiz sensin. Yüreklerimizi açıyoruz sana, kendimizi alçaltıyoruz. Bilmediklerimiz, bildiklerimiz çok daha fazla. Pek bir şey bilmiyoruz ya. Ancak Mesih'in iyi ve kutsal olduğunu görüyoruz. Yürekten iman ediyoruz. O zaman gel bizi eğit ve yönlendir. Mesih adıyla. Lütfen. Amen. Yakup 3:13. Aranızda bilge ve anlayışlı olan kim? Kim? Başka? Peki bunu nasıl göstereceksin? Olumlu yaşayışıyla, bilgelikten doğan alçak gönüllülükle iyi eylemlerini göstersin. Diyor ki tamam, gökten inen bir hikmet varsa ve içimizde yaşıyorsa, böyle bir gücümüz varsa iyilik yapmak için bunu nasıl göstereceğiz? Yani afra tafra bir şekilde değil. Ben sizden iyi biliyorum. Hava atarak, ahkem keserek, ağırlığını hissettirerek değil. Alçak gönüllülükle, olumlu bir yaşayışıyla göstereceksin. O zaman gökten gelen bilgeliği niteliklendirecek olursak,
bir kelimeyle belki niteliklendirebiliriz. Uysallık, yumuşak huyluluk, alçak kırmızı. Biz böyle olalım. Gökten inen haktır, kutsaldır, yumuşaktır. Devam ediyor ayet 14. Ama şimdi diğer tarafını açıklayacak. Ama yüreğinizde kim kıskançlık, bencillik varsa övünmeyin, gerçeği yansımayın. Böylece bilgelik gökten inen değil, dünyadan, insan doğasından, cinlerden gelen bilgeliktir. Çünkü nerede kıskançlık, bencillik varsa orada karışıklık ve her tür kötülük vardır. Şimdi bu tarafını bir kelimeyle açıklamak istiyorsak o da ne? Kıskançlıktır. Şimdi kıskançlık kavramı burada hem dünyasal hem de insan doğasından geliyor hem de cinlerden yani şeytani bir şey. Ve diyor ki kıskançlık bütün diğer günahlara bir kapı açıyor. Peki ne demek kıskançlık? Bir iki hikaye bakacağız. Çünkü bunu ilk önce İblis'te gördük. İblis hatırlarsınız eğer Hristiyan düşüncesinde aslında bir melek olarak, güçlü bir melek olarak yaratıldı. Her şey vardı. Meleklerden en güçlü, en parlak olanlardan biriydi. Ama kendi konumundan memnun kalmayarak Tanrı'nın tahtına göz koydu. Ben dahasını istiyorum dedi. Tanrı'nın tahtına el uzattı ve o zaman gökten indirildi. O zaman burada ne görüyoruz? Kendi aldığın nimetlerden, konumdan memnun kalmamak. Minnetkar olmamak. Daha fazlasını istemek. Başkasına göz koymak, göz dikmek. Ha, onunki benimkinden güzel, onu istiyorum demek. Ve harekete, eyleme geçmek. Ve cezasını çekti. Sonra iblis geliyor ve Adem ile Havva'ya geliyor. Değil mi? Bahçede yaşarken Adem ile Havva aslında konum güzel. Aldıkları bereketler güzel. Ama iblis ne diyor? Ha, bir soru işareti oluşturuyor. Değil mi? Diyor ki ha, siz konumunuzdan memnun kalmayın. Daha fazlasını isteyin. Ve diyor ki Havva bakıyor ve meyvenin güzel ve çekici olduğunu görüyor. Yaratılış 3'te. Şimdi aslında orada İbranice'de ne diyor? Meyveye göz koydu. Yani meyvenin namusuna kem göz koydu. Yani. Göz koydu meyveye. Diyor ki ha onu istiyorum. Şimdi eskiler için göz ile yürek arasında direkt bir bağ vardı. Gözün oraya kaydı mı yüreğin de oraya kaydı. O zaman burada asıl şey ne kıskançlık? İbraniler bunu anladı. Filo, eski İbrani öğretmenlerden biri diyor ki en ıstırap veren kötülük kıskançlıktır diyor. Neden? Çünkü her zaman başkalarına bakıyorsunuz. Her zaman o benden güzel, o benden zayıf, o benden zengin, onun arabası benimkinden güzel. Sürekli başkalarına bakıyorsun ve kimsenin içinde de siz alabilir mi? Maalesef. Onun duası çok akıcı.
Sen böyle bazı veremiyorsun.
Ben böyle bazı veremiyorum. Her zaman bir başkasına göz koyuyorsun. Ve burada diyor ki işte bu cinlerden gelen, insan doğasından gelen ve dünyadan gelen nimet bu. O zaman bir kelimeyle nitelendirecek olursak kıskançlık. Ve bu tarafı bir kelimeyle uysallık, yumuşak huyluluk. Peki bu ikisi arasında alacağın bütün kararlarını alabilirsin. Yakup bunu gittikçe açıklayacak. Ayet 17. Ama gökten inen bilgelik, şimdi bu tarafı dönüyoruz. Gökten inen bilgelik her şeyden önce, şimdi bunu yedi kelimeyle nitelendirmek istiyor. Neden? Çünkü yedi kutsal mimara, tamlık.
O zaman Yakup Orta Doğu'lu olduğu için böyle şeyleri bakıyor. O zaman tamam, yedi kelimeyi seçeceğim. Ve diyor ki, gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır. Sonra barışçıl, yumuşaktır, uysaldır, merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Ve diyor ki, kayrıcılığı ve iki yüzlülüğü yoktur. Tamam, yedi nitel, yedi özellik. Ve burada ne görüyoruz? Pamuk kadar yumuşak. İsa olur. Yani İsa ne diyor? Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Ve İsa diyor ki, biri senin sağ yanağına tokat atarsa, sen atamazsın. Hangi geldi insanlara çalışıyor. Tamam. Şimdi sağ yanağına tokat at. Evet. Tamam, şimdi sağ yanağıma çok atması için ya el tersiyle atacak ya da sol eliyle atacak. Şimdi burada maksat ne? Aşağılamak. Tamam mı? Yani bir çocuğa vurur gibi. Maşallah. Ama yani işte maksat yaralamak değil. Maksat aşağılamak. Elin tersiyle etmek. Ve İsa diyor ki, biri sana karşı böyle davranırsa ne yapacaksın? Diğer yanağını çevireceksin. Peki bir daha bu. İşte uysallık bu ve Mesih zaten bunu çarmıhta sahneledi. Onu vurdular. Peki kardeşim dedi, bir daha vurabilirsin dedi. Çarmıha çaktı. Sen böyle yaşıyor musun? Şimdi iş yerine biri sana karşı kötü bir şey, kötü bir laf söylediyse. Yani her zaman kendimizi korumak istiyoruz. Her zaman hazır cevap. Ama İsa diyor ki hayır, ağzını kapatacaksın. Bu İsa olur. Bu gökten inen bilgidir. Ve diyor ki, bir sonraki ayet 18, barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürününü içerler. Çok güzel bir cümle. Ama bu cümle içinde iki mecaz var, iki ayrı mecaz. Birincisi inşaat dünyasından geliyor. Diyor ki barış yapıcıları. Yani hayal edin ki bir inşaat çantasındayız ve bir ev bina ediyoruz. Burada bir yapıcılarıyız. Ama nasıl bir ev bina etmek istiyoruz? Bir barış evi. Bir barış evi. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir ev? Yani işte çatışan, savaşan bir dünyada yaşayan kilisesi bir barış evi olsun. Buraya giren Tanrı'yla barışsın. Başka insanlarla barışsın. Barış evi bina eder. Ama sonra mecaz değişiyor ve diyor ki barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürününü biçer. Şimdi çiftçiliğe dönüştü. Ve diyor ki barış için ekiyorsan bir hasat olacak, bir ürün alacaksın. Neden değişiyor? Söyleyeceğim düşüncemi. Çünkü ekmekte aslında garanti yok. Tamam mı? Şimdi genelinde barış için ekiyorsan en sonunda bir ürün olacak. Bu kesin. Ama ektiğin her tohum meyve verecek mi? Hayır. Değil mi? Yani bahçeden anlayan varsa bilirsin. Yani çim ekeceksen, yani 100 tane tohum ekersen bazıları çıkacak, bazıları çıkmayacak. İşte bu. Ve aynı şekilde ilişkilerimiz de maalesef. Tamam mı? Biri sana karşı kötü bir şey yaptı. Ama öbür yanağını çevirdi. Yani barış için ekti. Şimdi kesinlikle oradan iyi bir karşılık alacak mıyım? Yok, garanti yok. O hala beni üzebilir, hala beni kırabilir. Yani burada matematik yok. Değil mi? Ama diyor ki genelinde bir hayat tarzı olarak, bir alışkanlık olarak barış için ekiyorsan bir ürün olacak mı? Evet, olacak. Anlatabildim mi? Bu çok önemli. Yoksa alıngan olursun. Ya ektim, olmadı. Bunu yaşamadın mı?
Yani ektim ama yine de beni sevmiyor. O zaman tekrar ektim, yine de beni sevmiyor. Şimdi başka ne yapabilirim ki?
Hiçbir şey yok.
Ekiyorsun, ekiyorsun, ekiyorsun ama garanti yok. Ama eğer bir kilise olarak hem içinde hem de dışarıda iş yerinde, mahallede, apartmanında komşularla en kötüsü değil mi? Komşuyu sevmek.
Oh.
Eğer ki bir alışkanlık olarak geneli de barış için ekiyorsan ekiyorsun bir ürün çıkacak. Ve bir barış evini bina edeceğiz İstanbul'un ortasında. Devam ediyor. 44 ve 1. Aranızdaki kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir? Şimdi bu tarafa döndü tekrar. Bedeninizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? Bir şey arzu ediyor, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz. İsteğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz. Dilediğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz. Ama maalesef diyor Yakup, böyle düşünceler, böyle bir tavır kilisenin içine sızabilir bazı. Ve diyor ki bak siz birbirinizi kıskanıyorsunuz.
Haşa. Öyle bir şey olur mu Yaşam Kilisesi'nde? Ben hiç görmedim.
Olmaz. Mümkün değil.
Dünyasal arzuların kilisenin içine girmesi.
Ve diyor ki bak, bazen bir şey istiyorsunuz. Kıskançlık tam. Ha, o zaman dua ediyorsunuz. Ya Rab, keşke Ali abi kadar iyi bazıları olsa. Ya Rab, mesaj beni. Yani kıskançlık dua için bir motif olabilir mi? Olmaz. Ya Rab, onlar şifa aldı. Ben de alayım. Lütfen. Ben ikimiz hastaydı. O şifa aldı. Ben almadım. Ya Rab, ne yapıyorsun? Burada ne demek istiyorum? Tanrı ile ilişkimiz matematik gibi değil. Şimdi meşrubat makinesi var ya, işte 2 lira koyuyorsun, kola geliyor. Çok güzel, çok net. 2 lira koydum, kola geliyor. Şimdi eğer dua böyle olacaksa, Tanrı'ya kızabilirsin. Ya dua ettin, gelmedi kola, gelmedi şifa, kızıyorum sana. Ama böyle bir vaat vermiyor ki. Diyor ki Tanrı senin yüreğine bakıyor. Değil mi? Ve diyor ki gerçekten dincilikte böyle bir beklentin oluyor. Bunu yaptım ama karşılığımı almadım, kızdım. O yüzden dinci insanlar her zaman asık suratlı. Değil mi? Çünkü 2 lira koydum, kola gelmedi. Ya Rab sen vaat vermedin mi, söz vermedin mi? Ama Hristiyanlıkta böyle değil, Tanrı yüreğine bakıyor, ilişki istiyor. Tamam mı? Şimdi bizimle oyun oynamıyor ama iyi bir baba olarak bizi yetiştirmek istiyor. Yüreklerimizi değiştirmek istiyor. Ayet 4. Şimdi Yakup çok orta doğru olacak bence. İngilizler bunu okuyunca korkuyorlar. İngilizlerle böyle konuşulur mu? Ey vefasızlar! Dünyayla dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünyayla dost olmak isteyen kendini Tanrı'ya düşman eder. Burada ne demek istiyor? İki tane bilgelik var, iki tane sistem var. Tamam mı? Dünya sistemi. Kıskançlık, kin, memnun kalmamak, dahasını isteme, hırs ve cennetten inen hikmet, uysallık, yumuşak huyluluk, pamuk kırazmış. Ve diyor ki, şimdi iki sistemin içine devam etmek mümkün değil. Birini seçeceksin. Şimdi bu sistemi seçiyorsan,
Tanrı'yla dost olamazsın. Şimdi bazı insanlar bu ayet üzerine çok abartılı bir şey öğretecek. Diyecekler ki o zaman dünyadan tamamen elini ayağını çekeceksin. Manastırda yaşa, evlenme, çalışma, uğraşma, değil mi? Hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece işte Hristiyan olacaksın bir şey içine. Olmaz. Olmaz. En istediğimiz ayet ne? Yuhanna 3.16. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki. Birinci konumda bak. Tanrı dünyayı seviyorsa biz dünyadan nefret edecek miyiz? Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki oğlunu oraya gönderdi. O zaman dünyayı seven aslında dünyaya yaklaşır. Özlem'in demin anlattığı gibi. Tamam mı? İşte dünyanın içinde bulunuyorsun ama dünyanın sistemine uymadan. Mesih beden aldı. Çok önemli Hristiyanlıkta Mesih'in vücut alması. Çünkü demek ki dünyayı seviyor, dünyaya geliyor, dünyaya yaklaşamıyor, yaklaşmıyor. Değil mi? Ama dünya sistemine uymadan, kıskanmadan, nefret etmeden, yargılamadan geliyor, seviyor yumuşak huyluk olarak. Biz de böyle yaşayacağız kardeşler. Anlatabildim mi? Dünya içinde bulunacağız ama dünya sistemine uymayacağız. Bu çok zor. Çünkü ikisinin bir yer çekimi var. Aslında manastırda yaşamak daha kolay. Değil mi? Hiç Müslümanlarla arkadaş olmayacaksın. Hiç dışarıda gitmeyeceksin. Hiç çocuklarla okula göndermeyeceksin. Sadece Hristiyan olalım. Ne güzel, ne kolay. Ama Rab bunu istemiyor bizden. Dünyada yaşayacaksınız ama dünyaya uymayacaksınız. Zor mu zor? Her zaman en iyi yol, en zor yoldur. Değil mi abi? Ayet 5. Sizce kutsal yazı boş yere mi şöyle diyor? Tanrı içinize koyduğu ruhu kıskançlık derecesinde özler. Şimdi bu çok zor bir ayet. Anlaşılması zor. Birkaç problem var burada. Çünkü kıskançlık her zaman olumsuz bir günahtır. Tamam mı? Yani burada kıskançlık biz Ali abiyle bu hafta bayağı tartıştık bu ayeti. Ama en sonunda eski çeviri var ya kitabın mukaddes. En iyi çözen o aslında. Eski çeviri şöyle diyor. Yahut yazı boş yere söylüyor mu sanıyorsunuz? Bizde duran ruh hasede kadar gıpta eder mi? Şimdi Tarkan abi bunu anlayacak. Biz anlayacağız. Haset nedir? Ben bunu çevirecek olsaydım şöyle dedim. Sizce kutsal yazı boş yere mi konuşuyor? Haşa. Tanrı'nın içimize koyduğu ruh kıskanır mı? Haşa. İki soru, ikisine cevap hayır. Tanrı'nın sözünde kıskançlık her zaman dünyadandır. İblistendir. Tanrı içimize bir ruh koyuyor. Tanrı'nın içimize koyduğu ruh kıskanabilir mi? Olmaz. O zaman uysal olalım. Dünya sistemine uymayalım. Şimdi eski anlaşmada Tanrı kıskanç bir Tanrı'dır diyor. Ama bu İbranice'de bambaşka bir kelime. Buradaki ele aldığımız kelime. Thomas Kretcher'de hiçbir yerde olumlu olarak kullanılıyor. Her zaman günahtır, her zaman kötüdür. Bu kelimeyle Tanrı'yla bir araya koymak mümkün değil. Öyle neyse. Zor bir ayet. Devam ediyoruz. Ayet 6. Az kaldı. Yine de şimdi bu harika bir ayet. Tamam mı? Zor ayetin sonrasında harika bir ayet geliyor. Yine de bize daha çok lütfeder. Hamdolsun. Ne demek? Bize lütfetti kurtardığı zaman ama daha çok lütfediyor. Şimdi bazen diyebiliriz böyle, tamam mı? Burada dünya sistemi var, hikmet. Burada gökten inen hikmet var. Ben arada kaldım. Tanrı bana lütfetti. Kurtardı. Özgürlük verdi. Ama şimdi seçenek bende. Doğru. Ama sonra diyor ki ama Tanrı daha çok lütfediyor. Sadece lütfetti bitti değil. Lütfetti daha çok lütfediyor. Daha sen zorlanıyor musun? Sen dünyaya doğru yaklaşıyor musun? Dünyasallaşıyor musun? Tanrı sana o zaman daha çok lütfetsin. Yeni bir kelime öğrendim bu hafta Türkçe'de. Daha önce kullanmak ihtiyacım yoktu. Lassu. İngilizce'de. Türkçesi nedir?
Kement.
Kement. Kement atmak. Ne yapıyorsun? Şimdi hayvan kaçıyor ya. Cowboy kement atıyor yakalamak için. Değil mi? Şimdi burada lütuf Tanrı'nın kementidir. Biz Tanrı'dan uzaklaştığımız zaman, dünyasallaştığımız zaman Tanrı bize lütuf atıyor. Ve geri çekiyor. Daha çok lütfeder diyor. Daha çok. Atıyor. Yakalıyor. Geri çekiyor. Tanrı'nın lütfu kardeşler böyle bir şey. Tamam mı? Güçsüzlere güç. Karanlıktakilere ışık. Çaresizlere umut. Sen güçsüz müsün? Şimdi ben 2-3'ten bahsediyorum. Ve sen diyorsun ki ama ben sürekli kıskanıyorum. Benim gözüm sürekli kayıyor. Sürekli memnun değilim. O zaman bugün Tanrı'nın sana bir lütfu var. Atmak istiyor, yakalamak istiyor. Dindarlık da Tanrı'dan gelen nimetler iyi olanlar için. Hristiyanlık da Tanrı'dan gelen bereketler günaha gidenler için. Çünkü lütufkar bir babamız var. İsa bir hikaye anlatıyor. Diyor ki bir çobanın 100 tane koyunu var. Bir tane kaçıyor. Çoban ne yapacak? Burada 99 iyi kutsal kiliseye giden kuzu varken iyi çoban bunun ardından gidiyor. Ve kurtarıyor. Çünkü Tanrı bir kurtarıcıdır. Lütfen. O zaman sen güçsüzsen eğer bugün Tanrı'nın sana lütfu var. Bu nedenle yazı şöyle diyor, Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Tamam, kalan 99 kuzu kibirliydi.
Tamam mı? İşte o günah işleri. Biz her zaman kiliseye gidiyoruz ve onları kırıyoruz. Ne mutlu bize.
Diyor ki Tanrı kibirlilere karşı alçak gönüllülere lütfeder. Birkaç ayet kaldı sadece. Ayet 7. Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. Tanrı'ya bağımlı olun. İblise karşı direnin sizden kaçacaktır. Harika bir vaat. Şimdi iblis nasıl bizden kaçabilir? Özlemin tapınması süresince dua ettiği gibi Tanrı içimize bir ruh koydu. Zafer ruhu, ışık ruhu, kutsallık ruhu, patlık ruhu içimizdedir. İblis buna karşı dayanamaz. Kaçar. Yeter ki ona karşı diren ve Tanrı'ya bağlı olur. İki seçenek her zaman. Hangisine uyuyorsun? Hangisine uyacaksın? Kutsallık mı? Yumuşak huyluluk mı? Yoksa kibir, kıskançlık, kibir mi? İki seçenek. Alacağın her kararda iki bilgidir. Sonra ayet 8, Tanrı'ya yaklaşın, o da size yaklaşacak. Hamdolsun. Şimdi Tanrı'ya var gücünle yaklaş. Belki senin için o 40 günlük bir oruç tut anlamına gelmiyor. Belki güçsüzsün. Belki senin için gözlerini kaldır. Kutsal kitabı aç ve okumaya çalış. Kısa bir dua et. Ne yapabilirsen yap ama Tanrı'ya bir şekilde yaklaş. Ve diyor ki harika bir vaaz. O da size yaklaşacaktır. Yani Tanrı böyle mesafeli duruyor ki hadi bana gel. Sen biraz yaklaş da o sana yaklaşacaktır. Harika bir vaat. Değil mi?
O bize koşan koşan geliyor. Kaybolan oğul hikayesinde isyan ediyor, gidiyor. Ama sonra dönüyor, geliyor, diyor ki babası onu daha uzaktayken görünce koşuyor ona doğru. Babamız böyle bir baba. Belki bugün misafir olarak geldin. Daha önce kiliseye gelmemiştin. Belki yüreğini Mesih'e henüz vermemiştin. Belki henüz tövbe etmemiştin. Tövbe ne demek? Şu ana kadar bu şekilde yaşıyordum. Fark ediyorum ki bu tamamen yanlıştı. Dönüyorum. Başka bir yoldan gideceğim. Şimdi diyor ki sen Tanrı'ya yaklaş, o da sana koşacaktır. Bugün bunu yaşayabilirsin. Ve en sonunda tövbeye bir çağrı. Diyor ki ey günahkarlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Sen dünya sistemine uyuyor musun? Sen kıskanıyor musun? Sen kardeşlerine göz koyuyor musun? O zaman ellerinizi yıkayın artık. Ey kararsızlar! Yani bu iki şey arasında kalıyorum. Hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Kararsızız bazen. Ey kararsızlar diyor, yüreklerinizi paklayın. Kederlenin. Yas tutup ağlayın. Dünyanın, iblisin yelkenliği çok güçlü bazen. Seni çekiyor mu? Sen biraz ona yaklaşıyor musun? Kederlenin diyor. Yas tutup ağlayın. Gülüşünüzü yasa. Sevincinizi üzüntüye dönüşsün. Rabbin önünde kendinizi alçaltın. Sizi yücelecek. Hamdolsun. Bugün bu ayetleri okumak, işlemek istedim. Şimdi biraz dua edelim. Çünkü burada birçok madde vardı. Ve kutsalın her birinize bir şekilde konuşuyor. Buna alışık değilsen hangisi senin odağını çekti, ilgini çekti? Hangi, belki bir noktada durdun ve orada kaldın ve ben konuşmaya devam ettim ama sen burada kaldın. Demek ki kutsalın o konuda seninle uğraşmak istiyor. Tamam mı? Belki tövbe etmen gereken net bir şey yok. Ha evet, bu konuda günah işliyoruz, artık işlememek lazım. Tövbeye net bir çağrı var mı senin hayatında? Bugün Tanrı'ya dön, Tanrı'ya yaklaş, o da size yaklaşacaktır. Belki uzaklaşıyorsun Tanrı'dan, belki gidişatın olumsuz yöne. Tanrı'nın lütfu bu kement gibi sana gelsin, yakalasın, geri çeksin. Daha çok lütfeder diyor. Ama beni lütfetti, daha çok lütfetsin. Güçsüzlere güç gelsin bugün. Kararsızlara azim gelsin bugün. Çaresizlere umut gelsin bugün. Belki net bir şekilde kıskanıyorsun. Başka birinden. Gözün kayıyor. Sürekli bu düşünce senin aklından geçiyor. Bir yarış içindesin. Bir mükayese ediyorsun. Ha o böyle ben böyleyim dedim. Net bir şekilde burada diyor ki bu diğer günahlara yol açan bir günah. Dikkat et. Tanrı'ya dön. Ve burada uysallığa, yumuşak huyluluğa bir çağrı var. Yumuşak olalım, barışçıl olalım, hak olalım ve barış ekenler olalım. Her zaman, her ilişkide, mahallede, apartmanda, iş yerimizde, kilisede olsun, barış için eken olun. Affetme, boş ver olun. Diğer yanağını çevir, barış için olun. Ve bir ürün içeceksin. O zaman ağa kalkalım. Hangisi üzerinde bir kutsallık seninle hangisinden konuşuyorsunuz? İlişkilerini düşün. Evlilik olsun. İş arkadaşların olsun. Buna barışçı olma. Kutsallık gelsin. Ya da biz senin evindeyiz. Senin barış evindeyiz. Yaşan kilisesi bir barış evi olsun. Buradaki insanlar Tanrı'yla barışsın. Şimdi Tanrı'yla barışsın. Gel kutsal, tövbe edecek bir şeyimiz varsa, şimdi bazen tövbe çok zor. Şimdi senin gücünle bunu kolaylaştırır mısın? Tövbe etmemiz, karar vermemiz. Şimdi yapalım. Güç gelsin. Güçsüzlere güç. Ve bizi daha çok lütfet ya Rabbi. İblis uğraşıyorsa şimdi güç ver İblis'e karşı direnmemiz için, Tanrı'ya bağlı olmamız için. Dua ediyorum ya Rabbi kardeşlerim için. Dua ediyorum ya Rabbi. Gel kutsal ruh, içimize koyduğu ruh kıskanabilir mi? Haşa. Ruha bağlı olalım. Ruhla dolalım. Ruha uyalım. Ya Rab, bizden imkansız gibi bir şey istedin baba. Dünyada yaşamak ama dünyaya uymadan. Güç ver ya Rab, bunu yapalım bu hafta. Barış için ekelim. Gel kutsal ruh. Gel kutsal ruh. Lütfun yeter bize.